Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 13 Şehrivar 1401 Hicri Kameri 7 Safar 1444 ve Miladi 4 Eylül 2022 Pazar. Ayrıca İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadetiye durumunu idrak ediyoruz bu vesile. Hepinize başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberlere ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadetiye durumu ve Bu Reyhan Biruni Anma Günü isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İslam Cumhuriyeti'nin 7 başlı istikbar ejderhasını geri ittiğini söyledi. Dünya Ehl-i Beyt Asamblesi 7. Genel Kurulu'nun kapanış töreni düzenlendi. Muktada Sadr Erbay'ın ziyaretçinin güvenliği ve sağlığına vurgu yaptı. General Hatemi, İran'ın savunma gücünün müzakere edilemeyeceğini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ı dolaylı şekilde tehdit ederken Yunanistan, Türkiye'nin NATO bütünlüğünü zayıflattığını belirtti. Ve Siyonist rejim, Filistinlilerin yaklaşık 9 bin konutunu yıktı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi bugün sabah saatlerinde Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı 7. Genel Kurulu üyelerine kabul ettiği görüşmede Ayetullah Hameneyi İslam Cumhuriyeti'nin Ehl-i Beyt'ten ilham alarak 7 başlı istikbar ejderhasını geri itip ilerlediğini vurguladı. Ayetullah Hameneyi bu görüşmede Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı önemli bir merkezdir. Ehl-i Beyt'e bağlı olan merkez İslam dünyasında benzeri olmayan bir büyüklüğe sahiptir dedi. Bu kurultayın üyelerinin omuzlarında ağır bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Ayetullah Hameneyi, Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı, Ehl-i Beyt'in öğretilerine yayma merkezi olmalıdır ifadesini kullandı. Ayetullah Hameneyi, İran İslam Cumhuriyeti'nin diğer ülkelerin iş işlerine karışmadığını vurgulayarak, sultacı güçlerin İran karşıtı suçlamalarından asıl sebebi İslami düzenin ilerlemesini engellemede başarısız olmasıdır açıklamasını yaptı. İslami kalabı rehberi İran'ın emperyalizme karşı büyük mücadele verdiğini ifade ederek herkesin emperyalizm politikaları karşısında uyanık olması gerektiğini vurgu yaptı. Ayetullah Hameneyi, İslami düzen, sultacı ve hegemonik düzenin 7 başlı ejderhasına karşı dimdik durduğu istihbar güçlerinin temsilcileri İran'ın birçok planlarını çökerttiğini itiraf etti dedi. Amerika'nın emperyalizmin başında olduğunu da anlatan devrim lideri, İmam Hümeyni, Kur'an-ı Kerim'den ilham alarak herkese İslam toplumları arasındaki gerçek olmayan ayrım çizgilerini bir kenara bırakmayı ve tek bir ayrım çizgisini kabul etmeyi öğretti. Bu çizgi İslam dünyası ile istikbar arasındaki çizgidir. Bu inanca dayanarak Filistin'e destek İslam devrimi zaferinin ilk günlerinde gündeme alındı ve rahmetli imam var gücüyle Filistin meselesinin yanında durdu. İran İslam Cumhuriyeti de imamın çizdiği siyasi yolu takip etmektedir diye konuştu. İslam İnkılabı rehberi sözlerinin son kısmında İslam dünyasının geleceğinin belli olduğunu ve Şia mecmuasının burada büyük rol ifade edebileceğini vurguladı.
Dünya Ehl-i Beyt Asamblesi 7. Genel Kurulu kapanış töreni ve Hazreti Ebu Talib Uluslararası Konferans'ın eserlerinin tanıtım merasimi, Şia dünyasından birçok düşünür ve bilgenin katılımıyla Liderler Konferansı salonunda düzenlendi. İran Press'in haberine göre 118 ülkeden konukların katılımı ile geçen Perşembe günü Tahran'da başlayan genel kurulda İslam dünyası düşünürleri Şii toplumunun son konularını, sorunlarını ve ihtiyaçlarını ele aldılar. Yaklaşık 700 kişiden oluşan genel kurulu, meclis tüzüğüne göre 4 yılda bir toplanarak Şii toplumunun son sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunuyorlar. İslam dünyasının taklit mercilerinden Ayetullah Abdullah Cevadi Amuli ise video konferans yöntemiyle katıldığı törende, Ehl-i Beyt Dünya Meclisi'nin 7. genel toplantısı ekseninin akıl, adalet ve keramet olduğunu söyledi. Ayetullah Cevadi Amuli, dünyada aklın rolüne işaretle, aklın insanlık toplumunun kültürel kutbu olduğunu söyledi. Kum'da İlmi Havzalar Müdürü Ayetullah Ali Rıza Arafi ise, toplantı ekseninin akılcılık olduğunu, böylece mükemmel akılcılıkla sorunların üstesinden gelinmenin hedeflendiğini söyledi. Ayetullah Arafi ayrıca İslam ümmetinin geri kalmışlık sorunu yaşadığını, bunun ise tüm İslam ümmetini etkilediğini ve sorunun çözülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Erbayin Komite Sekreteri Irak'ta İran tarafından 1800 mukeb kurulduğunu duyurdu. İran'ın bildiğine göre Muhammed Taki Bakır'ı yaptığı açıklamada Necef, Kerbela, Kazımeyn ve Samira kentlerinde İran tarafından 1800'ü aşkın mukeb kurulduğunu belirtti. Bakır'ı İran'ın Kerbela'ya ulaşım durumuna da değinerek, tahminlere göre 45.214 kişi hava ulaşımını kullanacağı, 1.307.896 kişi demiryolu ve karayolu dahil kara filosunu kullanacağını, diğer ziyaretçilerin de geçmiş yıllarda olduğu gibi kendi arabalarını kullanacaklarını ifade etti. Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda Müslüman ve diğer ilahi dinlerin takipçileri İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. günü için yürüyerek Necef kentinden ve diğer Irak şehirlerinden Kerbela'da kutsal türbelere ulaşmak için yürüdü.
Irak'ta Saad Hareketi lideri tüm Erbayin ziyaretçilerini olumlu karşılarken, ülke halkının ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması için çalışması ve çatışmadan kaçınması gerektiğini söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Sadr Hareketi lideri Muktada Sadr, dün ülkede Erbayin törenleri ve milyonlarca Kerbela ziyaretçileri ile ilgili bildiri yayınladı. Erbayin töreninde sağlık ve temizliğe riayet edilmesini vurgulayan Sadr, Kerbela yetkililerinden güvenlik sorumluluğunu, güvenlik güçleri ve kontrol noktaları ile ele almalarını istedi. Bu bağlamda Haçlı Şabi 110. Ordu Komutanı Zahir Habib El-Mendelavi yaptığı açıklamada İranlı ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için 110. Ordu'dan 500'den fazla kişi ve diğer Al-Haşdi bölümlerinden binlerce askerin katıldığını duyurdu.
İran İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu 2. Bölge Askeri Deniz Kuvvetleri ve Seferberlik Deniz Güçleri ve Sivil Gemileri Şehit Reis Ali Delvari'nin 107. Şehadet Yıldönümü ve İngiliz Sömürüsü ile Ulusal Mücadele Günü'nde Delval Limanı sularında deniz geçidi düzenlediler. İran'ın bildiğine göre İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Nuh Nabi'nin 2. Deniz Bölgesi Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Heyder Huneryan, Mücerred, geçiş töreninde yaptığı konuşmada Delvar halkının katılım ile yaklaşık 300 sivil ve askeri geminin geçide katıldıklarını söyledi. Tuğgeneral Mücerred, söz konusu geçide düşmanlar, sömürgeciler ve dönemin istihbar güçlerine mesajının yanlış hesap yapıp bu kutsal toprakların suyuna, toprağına ve havasına yan gözle bakma hatasında bulunmaları halde yine şehid reis Ali Delvare'nin torunlarından onlara karşı ayaklanarak onların kof gururlarını ayaklar altına alacakları olduğunu söyledi.
Başkomandanın ordu işlerinden sorumlu yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti savunma gücünün müzakere edilemez olduğuna işaretle İran'ın gerektiği kadar bu gücünü arttıracağını söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Komutan Emir Hatemi, ülkelerdeki ulusal gücün siyasi, askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel bileşenlere bağlı olduğunu söyledi. Tuğgeneral Hatemi, İran silahlı güçlerinin savaş meydanında doğru anlayışla kendi çalışmalarını, büyük bölümünü savunma sanayide ve mevcut teknolojilere dayanarak ve yükseltme yaklaşımı, ayrıca daha yeni teknolojilere ulaşmak amacıyla programladığını, böylece ülkenin ulusal gücünün askeri boyutunu arttırmaya çalıştığını belirtti. General Hatemi ayrıca İran'ın istihbar güçleri tarafından askeri ve ordu alanında yaptırıma maruz kalması ile sorunları çözmek ve teknik gereksinimleri sağlamak, kara, savunma, hava ve deniz askeri teçhizatının destek ve yedek parçalarını sağlamak ve çalışanların bilimsel ve pratik kapasitelerini maksimum düzeyde kullanmak için yaratıcılık ve yeniliğin ortaya çıkması alanının sağlandığında sözlerini ekledi.
Basra Fars Körfezi'ndeki ham petrol depolama kapasitesi, depoların onarımı ve temel bakım projesinin yapılmasıyla 500 bin varil artırıldı. İran'ın bildiğine göre İran Kıta Platosu Petrol Şirketi Behregan, 4. Bölge Deposu'ndaki onarım ve temel tamirlerin de ardından Fars Körfezi'ndeki ham petrol depolama kapasitesi 500 bin arttı. İran Kıta Platosu Petrol Şirketi Genel Müdürü Alireza Mehdizade, çalışmalarda kullanılan ekipmanın büyük bölümünün yerli üretim olduğunu işaretle, bu tankın faaliyete geçmesiyle birlikte Behregan bölgesindeki ham petrol depolama kapasitesinin %10 arttığını, Behregan bölgesinin ham petrol ve gaz kondensant ithalat ve ihracatı için bir terminal olduğu düşünüldüğünde bu alanda da birçok avantajı bulunduğunu söyledi. Mehdizade, Harg bölgesindeki 250 bin varil tankın önümüzdeki 3 ay içinde faaliyete geçeceğini de sözlerine ekledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara makamlarının Yunanistan'a yönelik sözleri saldırılarının devamında Atina'yı sınırlarını aşmaması konusunda uyardı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Karadeniz 2022'de yaptığı konuşmada bir kez daha Yunanistan'ı sözlü saldırıların hedefi yaptı ve Yunanistan'a ait S-300 sistemin Türkiye F-16 savaş uçaklarına kilit atma olayına işaretle "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" dedi. Erdoğan şöyle devam etti. "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerlere fırsat kollayarak beklediğinden emin olun." Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar da Cuma günü Yunanistan'a yönelik kışkırtıcı sözlerinden sadece birkaç saat sonra bir F-16 savaş uçağı ile Kuzey Ege Denizi üzerinde uçtu. Türk Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği törende Akar, Yunanistan'ı tarihten ders alması konusunda uyarmıştı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin kendi konuşmalarıyla NATO birliğini bozarak zayıflattığını vurguladı. İran'ın bildiğine göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bu bağlamda yayınladığı bildiride, bu tehlikeli durumda NATO'nun bütünlüğünü kimin bozduğunu belirlemek için müttefiklerimizi bu kışkırtıcı sözler hakkında bilgilendireceğiz denildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi gecesi Yunanistan'ı Ege Denizi üzerinde Türk savaş uçaklarını taciz etmeye devam etmesi halinde ağır bir bedel ödeyeceği konusunda uyardı. NATO üyeleri Yunanistan ve Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'ın bölünmesi ve ayrıca Akdeniz'de fosil yakıtların keşfi dahil deniz ve hava sınırları konusunda yüzyıllar öncesine dayanan anlaşmazlıkları var. Bu sürtüşme onları son yarım yüzyılda 3 kez savaşın eşiğine getirdi. Ege Denizi çoğu Yunan olan 2000'den fazla ada ile karmaşık bir coğrafyaya sahiptir. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adaları askerileştirerek uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini iddia ediyor. Atina, Türkiye'nin batı kıyısından yaklaşan gemileri püskürtmek için askerlerin adalara yerleştirildiğini savunuyor.
Türkiye'de konut elektrik gaz fiyatları %20 arttı. Muhabirimizin Ankara'dan bildirdiğine göre Türk Gaz Şirketi fabrikaların tükettiği gazın fiyatını %49,5, endüstriyel gazın fiyatını %50,8 ve evlerin tükettiği gazın fiyatını %20,4 arttırdı. Böylece Türkiye'de konutların tükettiği gazın fiyatı son 2 ayda %30 arttı. Bu arada Türkiye Sağlık Bakanı ülkede bir hafta içinde 80.020 yeni COVID-19 vakasının kaydedildiğini duyurdu. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söz konusu sayının 15-21 Ağustos tarihleri arasında test sonuçları pozitif çıkanlara ait olduğunu işaretle aynı dönemde 231 hastanın da hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede toplam COVID vaka sayısı 16.751.868 kişi, hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100.631 kişiye ulaştı.
2009'dan bu yana Siyonist rejim Filistinlere ait yaklaşık 9.000 konut ve altyapı tamamen yok etti. Birleşmiş Milletler İnsan İşler Koordinasyon Ofisi cumartesi gecesi yayınladığı raporda Siyonist rejim askerlerinin Filistinlilere ait yaklaşık 8.746 evi yıktığını, 13.000 Filistinliyi yerinden ettiğini ve 152.000 Filistinliyi de zarar verdiğini duyurdu. Rapora göre evlerin ve altyapının yıkılması nedeniyle 1.559 ev, 1559 ev ve diğer binalar hasar gördü. Bu binalar genellikle Siyonist rejimin baskısı ile sakinleri veya sahipleri ya da korsan rejim işgalcileri tarafından doğrudan tahrip edilen konut, altyapı, hizmet veya iş evlerinden oluşuyor.
Yerel kaynaklar Suriye'nin doğusundaki Deir ez-Zor vilayetinde Amerikan terörist askerlerinin yasa dışı üssünde patlama meydana geldiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Deir ez-Zor'un doğusundaki El Omar petrol sahasındaki Amerikan üssünde çok sayıda patlama sesi duyulmanın ardından alevler yükseldi. Bazı kaynaklar bölgedeki Amerikan üssünün 3 roket tarafından hedef alındığını bildirirken şimdiye kadar patlama sebebi açıklanmadı. Geçtiğimiz haftalarda Amerika işgal güçlerinin Suriye'nin doğusundaki çeşitli üsleri füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı.
Rusya Savunma Bakanlığı Amerika ve Ukrayna tarafından biyolojik silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının ihlal edildiğine dair belge ve kanıtları sunacağını duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Washington, bitmemiş biyolojik silah programını Ukrayna'dan Doğu Avrupa'daki diğer ülkelere aktarmayı planlıyor. Birkaç ay önce Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da Amerika'nın Ukrayna'nın katılımıyla bu biyolojik laboratuvarlarda tehlikeli patojenler üzerinde araştırma yaptığını gösteren belgeler elde ettiğini açıklamıştı. Geçen çarşamba günü Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Pentagon'un çerçevesel silahlar için bileşenler geliştiren 30'dan fazla Ukraynalı biyolojik laboratuvarın faaliyetlerini finanse ettiğini, bunun ise Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleri için doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi.
Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Artemis roketini ikinci kez fırlatmayı başaramadı. NASA'nın söz konusu füzeyi daha önce planladığı fırlatma programı, yakıt sızıntısı ve teknik sorunu nedeniyle ertelenmişti.
Bir Alman Lufthansa hava yolu şirketinin pilotlarının grevi nedeniyle yüzlerce uçuşun iptal edilmesinin ardından 130 bin yolcu bu ülkenin ve dünyanın havalimanlarında mahsur kaldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. sabahki ilk yorumumuz Hüseyin-i Erbaan yürüyüşünün dini ve kültürel kapasiteleri konusunda. Hüseyin-i Erbaan yürüyüşü her şeyden çok bu törenin kültürel kapasitesi ve mezhep unsurunun halklar ve Müslüman hükümetlerin yakınlaşması için sahip olduğu kapasiteyi gösteriyor. Erbaan yürüyüşünün tarihi son yıllarla ilgili değildir. Erbaan göllerinde Kerbela'ya doğru yürüyüş, Ehl-i Beyt aleyhisselam zamanından beri Şii Müslümanlar tarafından yapılıyormuş. Bu yürüyüş hatta Emeviler ve Abbasilerin zorba hükümetlerinin en yoğun baskı döneminde bile yapılırdı. Günümüzde ise Erbaan yürüyüşü küresel bir olay ve dünyada eşsiz bir toplantı haline dönüşmüştür. Huffington Post gazetesi bu muhteşem ve muazzam olay hakkında şöyle yazdı. Yemeğin dağıtılan fakirler, kilometrelerce yürüyen sakatlar, tüm yıl boyunca birikim yaparak Ebu Abdullah ziyaretçiler arasında genelde yoksul ve sıradan halk tarafından dağıtılan yaklaşık 700 milyon yemek öğünü. Bunlara ilaveten tevazu, alçak gönüllülük, cömertlik, özveri ve fedakarlık, sevgi, izzet ve benzeri özellikler Erbaan günlerinde Irak halkı, ziyaretçiler ve mukepçiler tarafından en çok görünen insani bağlardır. Erbaan yürüyüşünün önemli kapasitelerinden biri de çeşitlilik sırasında birlik göstermektir. Hüseyin-i Erbaan farklı dinlere, dillere, renklere ve ırklara sahip farklı kültürlerden çok sayıda insanı manyetik misali kendine çekiyor. İmam Hüseyin aleyhisselam yoluna ve hareketine inanan Müslümanlar Erbaan yürüyüşüne katılarak dünya ile diyaloğa girerler. Zira Erbaan ekseni adaleti aramak ve barış ve huzurun tesis için şehit olan İmam Hüseyin aleyhisselamın mesajı olan bir diyalog mekanına dönüşmüştür. Bu buluşmada farklı dillere ve eğilimlere sahip insanlar birbirlerini hiç tanımasa da birlikte yürüyorlar. Erbaan açıkça Şii Müslümanların töreni olmasına rağmen Sünniler ve hatta Hristiyanlar, Yezidiler, Zertüşler ve benzeri de bu törenlere katılıyorlar.
Hüseyin-i Erbaan ziyaretçilerinin büyük bölümünü Iraklılar oluştursa da Irak makamları bu büyük törende 80 ülkeden ziyaretçilerin de varlığını doğruladı. İnsanlar renk ve ırkları ne olursa olsun Hüseyin bin Ali'yi evrensel, sınırsız ve din ötesi bir özgürlük ve fedakarlık sembolü olarak görmektedir. Dolayısıyla Erbaan kimliğin sınırlarını geride bırakmış, din, mezhep ve ırk ötesi bir törendir ve ziyaretçilerin fikri ve ruhsal gelişimine de ve olgunlaşmasına da neden olan homojen bir çerçevede bir dizi dini ve kültürel ortaklığı ön plana çıkarmıştır. Bu nedenle milyonlarca Erbaan ziyaretçisinin de bir araya gelmesine İslam ümmetinin bir sembolü olarak düşünmek gerekir. Gerçek şu ki Erbaan yürüyüşünün mahiyeti ve özü farklıdır. Erbaan yürüyüşü inkılapçı bir hareket değil fakat özünde hareket var. Bu hareketin doğası İslam dini ve Hüseyin'i Aşura'nın canlılığı özellikle İran'ın Müslüman halkı olmak üzere Şiilerde maneviyat ve dindarlık unsurunun canlılığıdır. Allah Teala hakkı arayanlar ve hakka yönelenlere verdiği haklı vaatlere göre kendi yardım ve zaferini mucizli şeklinde veya farklı bir tarzda hak ehline verileceğini belirtiyor. Erbaan ise hem ibadet ve ziyaret hem de merasim açısından bu mucizevi ilahi yardımlardan biri olarak kabul edilebilir. Zira istikbar ve küfür cephesinin hak cephesi ve hakkı arayanlara yönelik saldırılarının şiddet ve yoğunluğu açısından da çok nadir bir dönemde tekrar doğdu ve Müslümanları düşmanların korkunç tayfunlarına karşı birbirine yaklaştırdı öyle ki gönül birliği ve özdeşleşmeye ulaşırlar ve yaşanmış bir tecrübeden kaynaklı vahdet ve bilinçli birliği tecrübe ediyorlar.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ankara ve Atina arasında devam eden gerginlik konusunda. Ankara hükümeti Yunan Salma Kalkanı'nın Ege Denizi adalarına konuşlandırılması konusunda Atina hükümetini bir kez daha uyardı. AKP hükümet sözcüsü Ömer Çelik, Yunanlıların Türk savaş uçaklarını Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'e taciz etmesinin tehlikeli sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu. Türkiye ile Yunanistan arasında artan gerilim bağlamında batılı hükümetlerin ikili politikalarını eleştiren Çelik, Türkiye'yi Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi satın aldığı için eleştiren ülkeler Yunanistan'a karşı seslerini yükseltmeli dedi. Yunan hükümeti son zamanlarda Türk İHA'ların hareketlerine karşı koymak için Ege Denizi adalarına savunma kalkanları yerleştirdi. Aslında Yunan hükümetinden bu eylemi üst düzey Türk askeri ve siyasi yetkililerin peş peşe tehditleri sonrasında gündeme geldi. Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin silahlı kuvvetlerinin her yerde İHA'larıyla hazır bulunduğunu vurguladı. Erdoğan geçen salı akşamı da yaptığı kışkırtıcı konuşmada Yunanistan'ı uyararak Yunanistan'ın siyasi ve ekonomik ve askeri açıdan Türkiye ile eşit olmadığını söyledi. Yunanistan Savunma Bakanı da her türlü askeri çatışmanın yaşanması durumunda ülkesinin İstanbul'u bombalayacağını söyledi. Ankara ve Atina makamlarının kışkırtıcı açıklamaları Doğu Akdeniz'de bir askeri çatışmanın başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Ankara ve Atina arasındaki artan ihtilaflara rağmen Türk hükümeti son zamanlarda Atina'nın liderlerini Ege adalarında Yunan savunma kalkanının konuşlandırılması nedeniyle uyardı. Yunanistan ve Türkiye iki komşu ve Kuzey Atlantik Anlaşması NATO üyesidir. İki ülke yetkilileri her zaman birbirlerini hava ve deniz sahasını ihlal etmekle suçluyor. Türkiye son aylarda genelde kıyıdan görünen Yunan adalarında askeri güçlerin konuşlandırılmasına yönelik eleştirilerini yoğunlaştırdı. 1923 Lozan Anlaşması ve 1947 Paris Anlaşması'na göre bu adalar sivil kalmalıdır. Bu nedenle bu adalarda herhangi bir askeri güç veya silah konuşlandırması kesinlikle yasaktır. Yunan hükümetinin son zamanlarda Ege adalarını silahlılandırmaya yönelik yasa dışı eylemi askeri bir çatışmaya yol açabilir.
Bu bağlamda Yunanistan hükümetinin Türkiye ile olası bir savaşa girememesine rağmen Amerika, Avrupa Birliği ve ırkçı İsrail rejimi de dahil olmak üzere müttefiklerin desteği konusunda özel bir hesap açtığına şüphe yok. Bu konuda Türk ordusundan emekli albay ve askeri analist Erdoğan Karakuş'a göre Türkiye ile Yunanistan arasındaki herhangi bir çatışma iki ülke arasında topyekün bir savaşa dönüşecektir. İşte belki de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimlerin hassasiyetleri nedeniyle AKP yetkilileri son zamanlarda eski tehditler mazisine bakmadan NATO ile ilgili dostane açıklamalarda ve yardım talebinde bulunuyorlar. Bu bağlamda iktidar partisi sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına da değinmek gerekiyor. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Türk yetkililer NATO yetkililerinden hiçbir zaman yardım ve adil davranmalarını istemedi. Hatta Ömer Çelik'in NATO'dan yardım talebi son yıllarda ilk kez gündeme geliyor. Suriye'nin bazı bölgelerinden Türk ordusu tarafından işgal edilmesinden sonra ilk kez Erdoğan hükümetine bağlı bir politikacı NATO'dan yardım talebinde bulunuyor. Bu açıklamalar Türkiye'nin Yunanistan ile olası bir savaştan duyduğu endişe olarak değerlendirilmelidir. Türk ve Yunan makamlarının tutumlarına göre yaşanan gerilimler Türkiye'de yeni bir krizle karşı karşıya bırakacak gibi görünüyor. Amerika'nın başını çektiği batılı hükümetler Erdoğan'ın siyasi iktidarın tepesinden düşürmeye çalıştıkları ve Türkiye'de bu ülkenin başına daha batılı bir bakış açısına sahip bir siyasetçiyi daha oturdukları da aşikardır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayat.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Şehriver 1401, Hicri Kameri 7 Safer 1444 ve Miladi 4 Eylül 2022 Pazar. 1394 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Safer 50 yılında ve zayıf olan bir rivayete göre 28 Safer tarihinde Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam şehit düştü. İslam peygamberinin Medine'ye hicretinin 3. yılında bu kentte dünyaya gelen İmam Hasan Aleyhisselam mübarek yaşamının ilk 7 yılında İslam peygamberinin nezdinde İslami marif ve talim ile yakından aşina oldu. İmam Hasan Aleyhisselam 37 yaşındayken değerli babası İmam Ali Aleyhisselam şehit düştü ve İslami toplumun hidayeti o hazretin başlıca görevleri arasına girdi. Müslümanlar Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadeti ardından İmam Hasan Aleyhisselam'a biat ettiler. İmam Hasan Aleyhisselam hilafete geçtikten sonra Muaviye bin Ebu Sufyan'ın engellemeleriyle karşılaştı ve neticede Muaviye ile savaşmak için bir ordu oluşturdu. Ancak Emeviler riyakarlıkla İmam Hasan Aleyhisselam'ın etrafındakileri dağıttı. İmam Hasan Aleyhisselam kendi askerleri arasında derin ihtilafları gördü ve savaşın kazanılmasının imkansız olduğu anlaşıldı. İslam dininin temellerinin tehlikede olduğunun farkına varan İmam Hasan Aleyhisselam, Müslümanların menfaati yönünde Muaviye ile barışın sağlanmasını kabul etti. Ancak İmam Hasan Aleyhisselam'ın halk arasındaki manevi nüfuzundan dolayı Emevi hükümdarı o hazretten korkuyordu. O, İmam Hasan Aleyhisselam'ın Emevilerin mahiyetinin açığa çıkması ve ifşaatlarda bulunmasının onların hükümetlerinin temellerinin sarsılması yüzünden tehdit altındaydı. Bu yüzden Muaviye bir komplo sonucu İmam Hasan Aleyhisselam'ı zehirleterek şehit düşürdü. İran takviminde Hicri Kameri 7 Safer Medine etrafında kafir Kureyşlilere karşı korunması için hendek kazıldığı gündür ve bu yüzden bugün Hazreti Salman günüdür. Salman-ı Farsi Peygamber Efendimizin sahabesi ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yarenlerinden idi. Salman Peygamber Efendimizin seferlerinde yer almış ve müşriklerin bozguna uğramasına neden olan Ahzab Savaşı'nda hendek kazmayı teklif etmesi meşhurdur. Yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Safer 1411'de önde gelen fakih Seyyid Şahabettin Meraşi Necefi vefat etti. Şahabettin Meraşi Necefi Kutsal Necefi Eşref'te dünyaya geldi. Bu önde gelen tanınmış alim fıkıh usulü, hadis, tefsir, kelam ve bilim dallarını Irak'taki Kutsal Kazemeyn ve Necefi Eşref kentlerinde öğrendi ve içtihat makamına ulaşmasının ardından Ayetullah Hayri Yezdi'nin önerisi üzerine Kum Dini İlimler Havzası'nda ders vermeye başladı. Diktatşah rejimi ile başlattığı mücadele sürecinde İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin daima yanında bulunan Ayetullah Uzma Şeyh Şahabettin Meraşi Necefi, fıkıh usulü, hadis ve irfan dallarında birçok eser kaleme aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Erdoğan'dan 2023 mesajı, inayet beklemeden kendi gayretlerimizle kazanacağız.
Yeni Asya.
Yargıda bağımsızlık rafa kaldırıldı.
Star.
Bahçeli Kılıçdaroğlu'na sert çıktı. Büyük bir sorumsuzluk.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Akif Bekir 2 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde devlete sökmez başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İkram ve İhsanlar hükümetten dar gelirliye son jesti biliyorsunuz. 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcunu hükümet üstlenecek. Elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait icralık borçları kapsıyor. 2000 liraya kadar olan borç silinecek. İcra takibinden düşecek nankör ve şükürsüzlerden değilse dar gelirli bu jestin kadrini, kıymetini bilecek. Teşekkürünü bildireceği adresi şaşırmayacak. O da tabii hükümet. Fakat hükümetin bir icraatına tepki mi var? Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Siyaset alet olmayıp devletin valisi olmaya çağıran, anayasal hak ve özgürlüklere uymaları için uyaran mı oldu? Öğretmenler uzmanlık sınavını boykota mı çağrıldı? Maaşlarını protesto için toplanan özel sektör öğretmenlerine polisin biber gazlı, gözaltılı müdahalesi mi kınanıp yerildi? Hükümet hemen aradan çekiliyor, muhatap olarak devlet konuyor karşılarına. İçişleri Bakanı Soylu'nun Bal Kemal'e ihtar ettiği gibi tehdittir, oyun bozanlıktır, fitnedir devlete sökmez. Türevleri çok, 32 kısım tekimli birden kullanılıyor. Devlete saygısızlıktır, itibarına saldırıdır. Kesmedi mi, devlete düşmanlıktır, isyana teşviktir, karşı gelmektir. Memnuniyetleri güler yüzlü hükümet kabul ederken, şikayetlerin karşısına derhal çatık kaşlı, asık suratlı devlet çıkarıyorlar. Zam yağmuruna eleştiriniz mi var? Devletle muhatap ediliyorsunuz. Doğal gazla elektriğe, konutlarda %20'şer zam daha yansıtıldı. Hükümet yetkilileri mi, siyasi sorumlular mı açıkladı? Hayır. Enerji zamlarını küresel enflasyon dayatıyor. Malum, bu zorunlu zamları aracı olarak BOTAŞ'la EPDK duyurdu yine. Ki elçiye zeval olmaz, ne yapsınlar? Ama hükümet dar gelirlileri küresel enflasyon zamlarına ezdirmemek için muhakkak çalışıyordur, emin olabilirsiniz. Kara kış geliyor, halkı soğukta ve karanlıkta kalmaktan kurtaracak bir paket hazırlanacaktır mutlaka. Fakir fukaraya ısınma ve aydınlatma desteği kimden olacak? Elbette hükümetten. Yetki tokmağı hükümetin elinde. Sorumluluk davulu ise dış güçlerden Bay Kemal'e, oradan devlete, boynundan boyuna dolaşıyor. Hangisini asılacağı soruna göre değişir. Hap haline getirirsek, garip gureba için fedakarlık hükümetten bilinecek. İkramı beğenmeyenleri cezaevlerinden devlettir. Millet bu işin neresinde derseniz, elektrik, doğalgaz vesaire ikramlarına faturasını vergileriyle ödemekte ona kalıyor. İktidar 9 yıl önce iç hat biletlerine tavan ücret sınırı getirmişti. Hava yolu halkın yolu olsun, herkes uçabilsin diye. 2021'de bu tavan 499 liraydı. Bu sene başında 599 lira oldu. Bir yıl geçmedi, beşinci kez değişti. Haziranda tek yön ekonomi bilet için 999 liraya yükseltilmiştir. Şimdi 1150 liraya çıkarıldı. Şusu busuyla en fazla 1499 liraya ekonomi sınıfında uçabilecekmiş artık. Olabilir, küresel enflasyon işidir yine. O arttırıyordur fiyatları. Tavan ücretin çok halkçı olduğuna halk da katılıyorsa sorun yok. Hava yolu halkın yolu olmaya devam eder. İyi uçuşlar olsun, fakat tavan ücret diye belirlenen sınırın altında neredeyse bulunamazken üstünde ekonomi bileti satılabilmesi nasıl oluyor? Ha tavan, ha taban ücret, ayırt edilemiyor. Biz tavan diyelim, siz taban anlayın diyen bir küresel enflasyon mu?
Esfender Korkmaz 2 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Yolsuzluk bozar" başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye 2021 yolsuzluk algı endeksinde son 2 yılda 10 basamak geriledi. 180 ülke arasında 96. sıraya düştü. Türkiye'de hukukun üstünlüğünde geri düşmesi, sivil toplum ve basın üzerindeki baskılar ile siyasetin finansmanına dair şeffaflık ölçümleri ve karar alma süreçlerinin kapsayıcılık ve katılımcılık düzeyine yönelik araştırmalar 2021 yolsuzluk algı endeksi sonuçlarıyla örtüşmektedir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Yolsuzluk haksız rekabet yaratıyor, piyasa ve fiyat düzeyini bozar. Yolsuzluk siyasette yozlaşma yaratır ve sistemin çalışmasını engeller. Yolsuzluk, hükümetlere olan güven kaybına neden olur, sermaye hareketlerini ve yatırımları engeller. Yolsuzluk, siyasette haksız rekabet yaratıyor. Sıfır servetle siyasete başlayıp da sonra servetin hesabını bilmeyenler, siyasi arenada namuslarında daha başarılı oldukları sürece yolsuzluğu önlemek imkanı olmayacaktır. Önce siyasette yolsuzluğun önünü kesmek gerekir. Bu da toplumun eğitim, kültür ve bilinç düzeyini yükseltmekle olur. Eğitim ve kültür düzeyi yüksek olan toplumlarda yolsuzluğa karşı toplumsal tepkiler daha yüksektir. Günümüzde birçok gelişmekte olan ve demokratik olmayan ülkelerde hükümetler kamu imkanlarını seçim popülizmi için kullanıyorlar. Bu da bir yolsuzluktur. Yolsuzluğun panzehri, demokrasi, kurumsal devlet ve devlette şeffaf yönetim, denetim ve özel sektörde kurumsallaşmadır.
Tahran Radyosu.
Murat Çabaz, 2 Eylül tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Yüksek enflasyon can yakıyor" başlıklı yazısına yer veriyor. AK Parti hükümeti yüksek enflasyonla mücadele ettiğini söylüyor ama pratik olarak görünen o ki enflasyonu düşürmek için herhangi çözümleri yok. Enflasyonu düşürmek için bakkalı, manavı denetlemek, fiyat baskısı oluşturmak, tarım kredi kooperatifi marketlerinde sözüm ona fiyat indirerek diğer marketlerinde fiyat indirmesini beklemek ve daha nice uygulamalar hükümetin daha sorunun temel kaynağını tespit edemediğini gösteriyor. Enflasyonu oluşturan gerçek nedenler bilinmediği takdirde de çözüme adım atmak asla mümkün değildir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ülkemizdeki yüksek enflasyon nedenlerini dolara endeksli finansal sistem, dolayısıyla sürekli rekorlar kıran dolar kuru, diğer bir ifadeyle TL'deki değer kaybı, yüksek faiz, yüksek vergiler, ithalata dayalı ham madde ve enerji politikaları, özelleştirmeler vesaire olarak sıralayabiliriz. Hükümet enflasyonla mücadele ettiğini iddia ediyor ama bu saydığımız asıl enflasyon sebepleri konusunda hiçbir adım atmıyor. Bu sebeple maliyetler sürekli artmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon ekonomik istikrarsızlık demektir. Üretim ve yatırım koşullarının zorlaması, hatta imkansız hale gelmesi demektir. Çalışanların, emeklilerin maaşlarının erimesi demektir. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK en son Temmuz ayının enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Buna göre yıllık enflasyon %79.6 idi. Akademisyenlerin oluşturduğu ENAG'ın açıkladığı yıllık enflasyon ise %176. Vatandaşların pazar ve marketlerde karşılaştıkları fiyat artışları, maruz kaldıkları zam üstüne zamlar ENAG'ın verilerini daha fazla doğruluyor. Ama TÜİK'in masa başı verilerini dahi dikkate alsak oldukça yüksek bir enflasyonumuz var. Mukayese yapmak gerekirse, Türkiye'nin %79.6'lık resmi enflasyonu, savaş halindeki Ukrayna'nın enflasyonu neredeyse 5'e katladı. Ukrayna'nın enflasyonu %16.4. Savaşın diğer tarafı olan Rusya'da ise enflasyon Amerika ve Avrupa ülkelerinin her türlü yaptırımlarına rağmen %15.9. Avrupa ülkeleri içinde Türkiye'den sonra en fazla enflasyona sahip olan %27 ile Moldova oldu. %20 nerede? %79.6 nerede? Aradaki uçurumu görebiliyor musunuz? Dün çıkan haberlerde Almanya'da enflasyon 38 yılın rekorunu kırdığı, Almanya'nın resesyon korkusunun sarıldığı, ekonomi yönetiminin alarm durumunda olduğu belirtilmişti. Almanya'yı bu kadar tedirgin eden, hatta Alman siyasilerin koltuklarını sallayan enflasyon ne kadar? %7.9. İngiltere'de de son 40 yılın rekoru kırılmış, %10.1. Euro bölgesinin enflasyon oranı %8.9. Avrupa ülkelerinde %10 civarındaki enflasyona rağmen ekonomik kriz ve resesyon endişesi artmaya devam ederken bizdeki %79.6 enflasyona rağmen siyasilerimizin hala ekonomide toz pembe tablolar çizmesi gerçekten çok garip.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Studio Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Studio Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Studio'yu kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü.
Bugün Ehl-i Beyt imamlarından ikincisi Nebevi Güneş'in huzmesi Hazreti İmam Hasan-ı Müçteba Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümüdür.
Bu yüzden tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı dilerken hepinizi bu münasebetle hazırladığımız sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Muaviye çok endişeliydi ve artık İmam Hasan Aleyhisselam'ın varlığına dayanamıyordu. Onun hileleri imamı halktan ve toplumdan uzaklaştıramamıştı ve bu yüzden o hazreti ortadan kaldırmak için bir yol arıyordu. Tek başına böyle bir cinayeti işleyemeyeceğini Hasan bin Ali Aleyhisselam'ın Resulullah Efendimiz'in pak torununun katili olarak tanınmak istemediği biliyordu. Başkalarını da bu cinayete ortak etmesi gerektiğini düşünüyordu.
Amr bin As, Mısır hükümetine karşılık imama yönelik suikastı üstlendi. Fakat bu yeterli değildi. Muaviye hala daha fazla kişinin yardımı ve fikir birliğine ihtiyacı vardı. Mervan'ı da bu dehşet planına karıştırdı. Fakat hepsinden daha da önemlisi, imamın katledilmesini üstlenecek olan kişiydi. Gizli birisi hem de gizemli bir şekilde bunu yapması gerekirdi ki olay ortaya çıkınca Emevilerin hükümranlığını herhangi bir tehlike tehdit etmesin. Tüm bu şartlar dikkate alınınca imamın kibirli eşi Eşas bin Kays'ın kızı Cede bu cinayet için en iyi seçenek olduğuna karar verildi. Zira hem imamın evinde yaşıyor ve hem ailesinin alçak geçmişi nedeniyle bu cinayet için bir bahanesi vardı.
Böyle bir durum Muaviye için çok değerliydi. Bu yüzden Roma kralına bir mektup yazarak ondan ölümcül bir zehir istedi ve zehri de Mervan'a göndererek ona zehri Cede'ye vermesini, ona 100.000 dirhem para ve oğlu Yezid ile evlendirileceğine dair yalan bir vaat ile imamı şehit etmeye teşvik etmesini istedi. Münafık biri olan Cede ise çok çabuk ve kolayca Muaviye'nin boş vaatlerine kandı ve zehri süte kattı.
Çok sıcak bir gündü ve imam oruçluydu. Dışarıdaki işlerin sonunda eve döndü. İftar zamanında Cede zehirli sütü imama verdi. İmam sütü içti ve Cede'nin komplosunu öğrenince şöyle buyurdu. Ey Allah'ın düşmanı! Allah seni öldürsün. Allah'a yemin ederim ki benden sonra istediklerine ulaşamayacaksın ve Allah seni rezil edecektir. İmam zehirli sütü içmesinden sonra birkaç gün hastalandı ve böyle bir günde Hicri 50 yılında 7 sefer günü şehit oldu. Aşıklar imamı ve ariflerin rehberi İmam Hasan Müşteba aleyhisselamın şehadeti nedeniyle tüm ehlibeyt aşıkları ve özellikle siz kıymetli dinleyicilere başsağlığı diliyor ve o Hazreti İzlem'e başarısına ulaşmayı Allah'tan niyaz ediyoruz.
Ey anam Fatime'nin naibesi, ey garibi vatanın dadilesi, ey garibi vatanın dadilesi, ey anam Fatime'nin naibesi, ey anam Fatime'nin naibesi, ey garibi vatanın dadilesi, ey garibi vatanın dadilesi, yüreğim kandı bacı, ciğerim yandı bacı, yüreğim kandı bacı, ciğerim.
İmam Hasan'ın dilinden.
Yüreğim kandı bacı,
ciğerim yandı.
Bir daha. Yüreğim kandı bacı.
İmam Hasan-ı Müçteba aleyhisselam nebevi güneşin huzmesi olarak hicretin 3. yılında vahiy evinde dünyaya geldi ve bütün faziletler ve erdemlerin kaynağı olan bir evde yetişerek İslam peygamberi gibi büyük ve değerli bir şahsiyetin varlığından yararlandı. Gerçi bu dönem 7 yıldan fazla sürmedi fakat Resulullah Efendimiz ile bir arada yaşadığı yıllar her zaman överek hatırlayacağı kadar tatlı ve güzeldi ve asla Resulullah ile tatlı anılarını unutmadı.
Resulullah'ın rehletinden kısa bir süre sonra Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi'nin şehadetiyle İmam Hasan aleyhisselamın hayatında yeni bir dönem başladı. O Hazret, Resulullah'ın ardından oluşan toplum ve ortamın iniş ve çıkışları her zaman babası Hazreti Ali aleyhisselamın yanında oldu ve o Hazret'e eşlik ettiği dönem ise 30 yıl sürdü. İmam Hasan aleyhisselam bu dönemde değerli babası Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamdan değerli dersler ve tecrübeler kazandı ve imamın ilim ve hikmet kaynağından önemli derecede yararlandı. İmam Hasan aleyhisselam babasının şehadeti ardından ise İslami toplumun liderliği ve imametini üstlendi.
Fakat ikinci ve üçüncü halife tarafından yıllarca Şam hükümranı olan ve İmam Ali aleyhisselam ile savaşan Muaviye bu dönemde kendisine Müslümanların halifesi olduğunu iddia etti. Sahip olduğu para ve servetle İmam Hasan aleyhisselamın yakın dostlarını tatmin etmeye çalıştı. O dönemde dünya aşkı, mal ve servet hırsı ise insanların gözünü kör etmişti. İmam Hasan aleyhisselam da Muaviye ordusuyla savaşmaya hazırlıklı olmayan bir grupla karşı karşıyaydı. Belki de o günkü Irak toplumunun görüntüsünü çizebilen ve Iraklıların savaştaki zayıflığını gösteren hiçbir belge imamın kendi sözlerinden daha anlamlı ve derin değildir.
O Hazret Medine'de heyecanlı ve kapsamlı konuşmasında şöyle buyurdu. Hiçbir şüphe bizi Şam halkıyla savaşmaktan alıkoymuyor. Geçmişte sizin direniş ve aranızdaki anlayış gücüyle Şam halkıyla savaştık. Fakat bugün kinler yüzünden aranızdaki birlik ve anlayış yok olmuştur. Direnişinizi kaybetmiş ve şikayet etmeye başlamışsınız. Muaviye bize insaftan uzak ve bizim izzet ve yüce hedefimize aykırı olan bir öneride bulundu. Şimdi eğer savaşa hazırsanız barışı reddedip kılıçlarımıza dayanarak onun işini Allah'a havale edelim. Eğer dünya hayatını istiyorsanız kabul ederiz ve gözümüzdeki bu dikene tahammül ederiz. İmam Aleyhisselam'ın sözleri buraya varınca halk her taraftan "Biz yaşamın devamını istiyoruz" diye bağırdı.
Tahran Radyosu.
Böylece İmam Hasan Aleyhisselam askeri çatışmadan vazgeçti ve daha büyük bir maslahat, yani İslam ümmetinin birliğini korumak için barışı mecburen kabul etti. Tabii ki İmam Hasan Aleyhisselam Muaviye'nin önerisini, onun peygamberin sünneti ve Allah'ın kitabını takip etmesi ve kendinden sonraki dönem için bir halef tayin etme hakkına sahip olmaması gibi şartlarla barış önerisini kabul etti. Ancak zamanla Emeviler taahhütlerini yerine getirmediler. Barış anlaşmasından sonra Muaviye kabul ettiği her şeyi ayakları altına alarak çiğnedi ve şöyle bir iddiada bulundu: "Ey Irak ahalisi, Allah'a yemin ederim ki ben namaz ve oruç ve zekat ve hac için sizlerle savaşmadım. Benim savaşım sadece hükümet içindi. Bilin ki Hasan bin Ali ile bağladığım her anlaşma ve şart şimdi benim ayaklarım altındadır ve hiçbir değeri yoktur." Evet, böylece İmam Hasan Aleyhisselam da bağladığı barış anlaşmasıyla Emevilerin çirkin yüzlerini gizlemek için taktıkları maskeyi Muaviye'nin yüzünden çıkardı ve böylece halkın akıl ve düşüncelerini gerçekleri anlamaya ve ayaklanıp Emevilere karşı savaşmayı hazırlamak istedi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi bir konuşmada İmam Hasan Aleyhisselam'ın zor dönemi ve o hazretin acı dolu günleri olan sabrı hakkında şöyle diyor: "Bazen şehit olmak hayatta kalmaktan zordur. Hakikaten böyledir. Bu konuyu mana, hikmet ve dikkat ehli olanlar çok iyi anlarlar. Bazen bir ortamda hayatta kalmak ve yaşamak, öldürmekten ve şehit olmaktan ve Allah'a kavuşmaktan çok daha zordur. İşte İmam Hasan Aleyhisselam bu zoru seçti."
Zahri zahri benim diyanuram demirem dur yaranı bağla bat, demirem dur yaranı bağla bat, demirem gemli yüreği dağla bat. Buna bak. Demirem cümle adamsız bir hesap, bu garibi vatana ağla batı. Bu garibi vatanı ağla bacı, üreğim kandı bacı, ciğerim yandı bacı. Üreğim kandı bacı, ciğerim yandı bacı. Çal!
Üreğim kandı bacı, ciğerim yandı bacı.
Uçal! Üreğim kandı bacı, ciğerim. Belki de diyorsan. Dur ayağım, karanın sal başıma. Müşteri oldu felek göz yaşıma. Ciğerim parçalama, bacı vallah ciğerim parçalama, verdiler
Resulullah'ın sevgili torunu Hazreti Fatıma selamullah aleyha ve Hazreti Ali aleyhisselamın evladı İmam Hasan aleyhisselam bereketli yaşamı boyunca doğru sözleri ve davranışları ile doğru yaşamın yolunu ve tarzını herkese öğretmeye çalıştı. Yaşadığı dönemin en zahit ve abid insanı olan İmam Hasan aleyhisselam her zaman Allah'tan duyduğu korku ile kızarırdı. Sahip olduğu kerem ve cömertliği herkes tarafından bilinirdi. İzzet zirvesindeyken fakirliğe karşı mütevazıydı.
Anlatılanlara göre günün birinde adamın biri imamdan para almak için o hazretin huzuruna çıkar. İmam o adamın yüzüne bakınca ihtiyacını ve çaresizliğini görür ve adam daha bir şey söylemeden imam adama bir miktar para yardım eder. Yaşananlara şaşıran adam daha bir şey söylemeden imamın onun ihtiyacını nasıl anladığını sorar. İmam Hasan Müctebi aleyhisselam şöyle buyurur. Biz kalplerde umut çiçeklerini yeşertenleriz. Bizden herhangi bir talepte bulunmadan bağışta bulunuruz ki istekte bulunanların haysiyeti zedelenmesin.
İmam Ali aleyhisselamın sevgili oğlu İmam Hasan aleyhisselam hayatının son anlarında kardeşi İmam Hüseyin aleyhisselama hitaben şöyle buyurdu. Bu dünyadaki hayatımın son gününde ve ahiret hayatımın başında ben ve senin arasında ayrılık yaşandığı için mutlu değilim. Fakat şimdi ceddim Allah Resulü, babam Ali ve annem ve amcam Hamza ve Cafer'i göreceğim için mutluyum. Sonra babasından ve ilahi peygamberlerden miras kalan imamet emanetlerini ona vererek İmam Hüseyin aleyhisselama vasiyette bulundu.
İmam Hasan aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Hüseyin! Benim ehlibeytim ve geri kalanlar arasında hata işleyenleri büyüklükle bağışla ve iyilik edenleri kabul etmeni ve benden sonra hepsine şefkatli bir baba olmanı vasiyet ediyorum. Beni ceddim Resulullah'ın mezarında toprağa verin ki ben onun mezarının yanında gömülecek en layık kişiyim. Fakat eğer seni engellerlerse yüce bir konumda olan Allah'ın aşkına kan akmasın. Zira kendim Resulullah'a doğru gidiyorum ve bana yapılanları ona şikayet edeceğim.
İmam Hasan aleyhisselam defin merasiminde Emeviler imamın Resulullah'ın melekuti mezarının yanı başında toprağa verilmesine izin vermediler. Bu yüzden Haşimoğulları Resulullah'ın evladının pak naaşını mecburen Baki mezarlığında toprağa verdiler. İmamın şehadetinden asırlar geçmesine rağmen o hazretin Baki mezarlığındaki varlığı o hazrete ve ehli beyte sevgi besleyenlere o topraklara doğru çekiyor.
Değerli dinleyiciler, İmam Hasan Müctebi aleyhisselamın şehadeti nedeniyle bir kez daha tüm İslam dünyasına taziyelerimizi bildiriyoruz.
Bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi, turkish@ws.irb.ir adresinden de programlarımız hakkındaki öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Biruni'yi saygıyla analım.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi 13 Şehriver Miladi 3 Eylül İranlı büyük bilim adamı ve araştırmacı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni anma günüdür.
Hep birlikte bu münasebetle hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinleyelim.
Günümüzde dünya toplumunda yaşanan bilimsel başarılar ve getiriler, asırlar önce yaşayan seçkin bilim adamları ve araştırmacıların yoğun çalışmalarının sonuçlarıdır. Hali hazırda Batı dünyası kendini bilim, ilim ve uygarlık bayrakları biliyor, fakat çok da uzak olmayan bir geçmişte bu bayrak Müslüman bilim adamlarının elinde dalgalanıyordu ve aralarında birçok İranlı bilim adamının da bulunduğu Müslüman araştırmacılar ve bilim adamları çeşitli alanlardaki çalışmalarıyla günümüzde ilim düzeyinin yükselmesinde büyük katkıları oldu. Bu Müslümanlardan kısaca Biruni olarak bilinen Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni'ye değinebiliriz.
Miladi 10. asırda Harizm'de dünyaya gelen büyük araştırmacı, gökbilimci, bilim adamı Hezarfen Biruni, İslam ve dünya uygarlığında etkili olan birçok değerli telif ve araştırmalarda bulunuyor. Günümüzde üzerinden 1000 yıl geçmesine rağmen onun eserleri hala geçerli kaynak olarak gökbilimi ve matematik gibi alanlarda birinci dereceden kullanılıyor.
Olağanüstü zeka ve bilgiye sahip olan Biruni'den tüm dünya ansiklopedileri dünyanın en büyük matematikçisi olarak söz ediyor. Büyük bilim adamı matematik ve gökbilimine ilaveten insani ilimlerde de döneminin önde gelenlerindendi. Biruni insan bilimi dalında birçok değerli kitaba imza atmıştır. Üstelik araştırma ve bilgi toplama metodu da övgüye değerdir. Biruni yaklaşık 120 ila 150 cilt kitap ve makale kaleme almıştır. Fakat eserlerinin birçoğu günümüzde elimize ulaşmamıştır. Bu kitaplar genelde matematik, gök bilimi, felsefe, tarih, coğrafya, edebiyat, şiir, lügat, doğa bilimi, milletlerin düşünce ve fikirleri hakkındaki araştırmaları içeriyor.
Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni'nin yaşamı birçok iniş çıkışlarla birlikte olmuştur. Miladi 973 yılında Harizm'de dünyaya gelen Biruni büyük ihtimalle 75 yıl yaşadı ve miladi 1048 yılında Gazni'de vefat etti. Eğitimine doğum yeri olan Harizm'de başladı. Ardından Horasan, Rey, Tebristan ve Gorgan'a yolculuk etti ve araştırmalar gerçekleştirerek kitaplar yazdı. Ardından da Harizm'e geri döndü ve Hicri Kameri 931 miladi 1000 yılında o dönemde Harizm'de hüküm süren Mamunilerin hizmetinde bilimsel çalışmalarına devam etti. O dönemde iktidarın başında Mamunilerden Ali bin Mamun bin Muhammed bulunuyordu ve kardeşi Ebul Abbas Mamun bin Muhammed ile birlikte Hicri Kameri 407 miladi 1016 yılına kadar iktidarlarını sürdürdüler. Ardından Harizm Gazneliler tarafından ele geçirildi ve Biruni de günümüzde Afganistan'ı Süleyman Sıra Dağları'nın eteğinde olan Gazni'ye gitti.
Biruni'nin Gazni'ye gitmesi hakkında iki görüş söz konusudur. Birincisi, Biruni'nin 1016 yılındaki karşılıklar nedeniyle vatanından Gazneli Mahmud'un himayesine girmesidir. Bir diğer görüşe göre Biruni, Harizm'in Gazneli Sultan Mahmud tarafından ele geçirilmesine kadar burada yaşaması ve esir düşmesidir. Her halükarda Biruni'nin Gazneli Mahmud'un sarayına gitmesi, bilim adamının hayatında yeni bir dönemin başlamasına sebep olduğu kesindir.
Büyük İranlı bilim adamı Biruni, Gazneli Sultan Mahmud'un güvenini kazanmayı başardı. Biruni bu dönemde bilimsel ve gökbilimiyle ilgili araştırmalar ve faaliyetlerine ilaveten sultanın danışmanı oldu ve ülkenin büyük işlerinde görevler aldı. Sarayda büyük itibar gören Biruni, Gazneli Sultan Mahmud'un Hindistan seferinde ona gökbilimcisi olarak eşlik etti. Burada Hint bilim adamlarının dikkatini çekti ve uzun yıllar ikameti sonucu yeni bir alana araştırmalara başlamış oldu.
Thank you. Hicri kameri 413 miladi 1022 yılında Sultan Mahmud'a Sumenat fethinde eşlik etti ve yolculuk sırasında değerli kitabı Kitab-ı Tahkik Ma'lil Hind'i yazdı. Bu kitap Biruni'nin insani ilimler ve antropoloji alanında en önemli eseridir. 80 bölümde telif edilen kitapta Hindistan'ın bir bölgesi ele alınmıştır. Kitabın telifi Biruni'nin 13 yıllık araştırmalarının neticesidir. Bu kitapta Hinduların din, gelenek ve görenekleri, dilleri ve ahlaki özellikleri gibi konulara değiniliyor. Böylece günümüzde birçok antropoloğun yaptığı araştırmalara Biruni Hicri 4. ve 5. asırlarda gerçekleştirerek dünya toplumuna büyük ve değerli bir hizmette bulunmuştur.
Biruni Hindistan ile ilgili araştırmalarında özel bir yöntemi vardı. Kitabında halkın inançları, dini inanışları, dilleri, kelimeleri ve çeşitli anlamları ile bağlantıları, tılsım, putperestlik, halkların birbirinden ayrılması, gelenek ve görenekleri, evlilik kuralları, evlenme yaşları, kavim ve milletlerin doğal coğrafyalarını en ufak detaylarına kadar titizlikle incelemiştir. Örneğin Hint toplumunun sınıflarını araştırırken daha çok her birinin işlevleri, yararları ve onların dini kaynaklarına dikkate almış, evlilik konusunda ise evliliğin fonksiyonu haram olanlar ve Hindistan toplumu konularında ise dini açıklamaları dikkate almıştır.
Tahran Radyosu.
Biruni'nin antropoloji araştırmalarındaki başarısının en önemli sebeplerinden biri, kendisinin Farsça'ya ilaveten Süryani, Arap, İbrani ve Sanskrit dillerini çok iyi bilmesidir. Öyle ki Sanskrit dilinden astronomi ile ilgili birçok kitabı Arapça'ya ve Arapçadan da Sanskritçe'ye çevirmiştir. Biruni bu şekilde Müslümanları Hindistan ilimleriyle aşina etmeyi, Müslümanların kültür ve edebiyatını da Hintliler arasında yaymaya çalışıyordu. Fakat maalesef Biruni'nin bu alandaki teliflerinin birçoğu Moğolların saldırısı sırasında imha edildi.
Biruni Hindistan'dan tekrar Gazne şehrine döndü ve yaşamının geri kalan kısmını bu şehirde geçirdi. Bu dönem Biruni hayatının en verimli dönemini yaşadı. Uzun zamandır üzerinde çalıştığı Tahdidu Nihayetil Emakin adlı eserini miladi 1025 yılında yayınladı. Astronomi üzerine yazdığı Kanuni Mes'udi adlı eserini ise Gazneli Mahmud'un oğlu Sultan Mesud'a ithaf etti.
Biruni birçok edip bilim adamı ve düşünürün çağdaşıydı. Örneğin İslam altın çağının en önemli hekimlerinden, astrologlarından, düşünürlerinden ve yazarlarından biri olarak kabul edilen İranlı Hezarfen, Polimat, Tabib İbn Sina, Biruni ile sürekli yazışmalarla görüş alışverişinde bulundu. Biruni hayatı boyunca çalışmak ve araştırmaktan bir an bile uzak durmadı ve tüm anları kendisi için çok değerliydi. Büyük bir araştırmacı ruhuna sahip olan Biruni, tüm yıl boyunca araştırmalarını sürdürür ve sadece yılda iki gün, o da Nevruz ve İran'ın tarihi geleneksel Mihrigan bayramlarında çalışmaya ara verirdi.
Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmet el-Biruni, günümüzde dünyanın en çok bilinen bilim merkezleri ve üniversitelerinde tanınan sayılı bilim insanlarından biridir. Gerçi Biruni'den sonra yüzlerce büyük bilim insanı hayret verici buluş ve keşiflerde bulundular. Fakat İngiliz şarkiyatçı ve araştırmacı Schmidt gibi birçok seçkin bilim insanının belirttiği gibi Avrupa bile birçok göz kamaştıran ilerlemelerini Biruni'ye borçludur ve onun günümüze ulaşan eserleri ve bilimsel yöntemleri hala birçok kültürel ve bilimsel önemli merkezlerinde merci olarak kullanılıyor.
Bunlara ilaveten Biruni antropoloji biliminin babası olarak tanınıyor ve onun kitapları dünyanın en önemli kütüphane ve müzelerinde tutularak birçoğu Latince, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Rusça'ya çevrilmiş ve defalarca basılmıştır. Onun en önemli kitaplarından Biruni Kitabül Cemahir fi Marifetül Cevahir adlı yapıtında 23 katı maddenin ve 6 sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak saptamıştır.
Tıp alanında da birçok esere imza atan Biruni, miladi 1050 yılında kaleme aldığı ve son kitabı olarak da bilinen Kitabuz Saydane'de 3000 kadar bitkinin neye yaradığını ve nasıl kullanıldığını yazmaktadır. İlaçların yanında o bitkinin Arapça, Farsça, Yunanca, Sanskritçe ve Türkçe gibi başka dillerdeki adının yer alması etimolojik açısından büyük bir gelişmedir. Astroloji ile de ilgilenen Biruni, Kitabut Tefim fi Evaili Sanatiti Tencim adında bir eseri yazmıştır. Onun astroloji alanındaki bir diğer eseri ise El Kanunül Mes'udidir.
Değerli dinleyiciler, kısa sohbetimizde sizlere İranlı gökbilimci, matematikçi, doğa bilimci, astronom, coğrafya ve tarih alanlarında çalışmalar yapan Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni ile tanıştırmak istedik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haber özetlerini sunacağız. Ayetullah Hamene'yi İslam Cumhuriyeti 7 başlı istikbar ejderhasını geri itti. Dünya Ehli Beyt Asamblesi 7. Genel Kurulu'nun kapanış töreni düzenlendi. Irak'ta 1800 İranlı mukeb kuruldu. Şehit Elbari anısına deniz geçidi düzenlendi. Muhteda Sad Erbain ziyaretçilerinin sağlığına vurgu yaptı. Tüm General Hatemi, İran'ın savunma gücü müzakere edilemez. Fars Körfezi'nde 500 bin varil ham petrol depolama kapasitesi arttı bildirildi. Erdoğan, Yunanistan'ı dolaylı şekilde tehdit etti. Türkiye'de elektrik ve gaz fiyatları ile birlikte COVID hastalarında artış gözlendi. Rusya-Amerika biyolojik silahların yayılmasına önlenme anlaşmasını ihlal ediyor.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.